Ayrım 21.
54. Bölüm Kristal Orkide. Nehrin yaşamının miladı olarak kabul ettiği o uğursuz kazanın ardından bir daha asla yürek dolusu sevinemeyeceğini sanması ne büyük bir yanılgıymış meğer. İşte şimdi Kristal Orkide heykelciğini havaya kaldırırken sevincin, kıvancın, mutluluğun zirvelerini zorluyor yine. Bu duyguları dolu düzgün yaşadığı için zerrece rahatsızlık duymuyor üstelik. Denizle beraber yaşıyor bu güzelliklerin hepsini çünkü. İçindeki denizin en az onun kadar sevindiğini ve mutlu olduğunu hissediyor. Evet, nehirin sahibi olduğu su pazarlama ve reklam ajansı yılın en büyük pazarlama ödülünün sahibi oldu. Müjdeyi Nevzat Bey'in ağzından aldı nehir. Boynuz kulağa geçti diyordu Nevzat Bey telefonda. Yolun açık olsun kızım, seninle gurur duyuyorum. Ünlü bir markanın son ürünü olan dondurulmuş pasta çeşitlerinin tanıtımı çalışmalarıyla ulaşmışlardı Kristal Orkide ödülüne. Birinciliğe değer bulunurken bazı alınan ölçüt çalışmalarının farklı yaşam düzeyindeki her yaştan insanın ulaşabilirliği, satışları artması ve müşteriye yaklaşımdaki sıcaklık olmuştu. Nehir'in ayaklarını yerden kesecek derecede muhteşem bir ödül töreniydi. Tören boyunca ekip arkadaşlarının elini hiç bırakmadı Nehir. Ödüle hak kazanan çalışmayı ortaya çıkarırken de el eleydiler çünkü. Ertesi günkü gazetelerde televizyon programlarındaki ödül törenine geniş yer verildi. Reklam ve pazarlama dünyasının yeni ışığı diyorlardı Nehir için. Bir türlü kabuk tutmayan yaralarına ilaç gibi gelmişti bu ödül. Ve Nehir yaşanan hiçbir şeyin rastlandı olduğuna inanmıyordu. Çektiklerin yeter demişti Tanrı. Bundan sonrasında gülebilirsin artık. 2 gündür telefonu susmuyor Nehir'in. Kutlamak için arayanların yanı sıra yağmur gibi yeni iş teklifleri alıyorlar. Şirketin beyin takımı her birini titizlikle değerlendiriyor. Çalışanların hepsi farkında. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Yepyeni bir sayfa açılıyor önlerine ve bu sayfada durdurak bilmeden çalışmak gerekiyor. Son derece hareketli ve yorucu geçen haftanın ardından cumartesi gününün daha sakin geçeceğini umuyor Nehir. Şirket yarı yarıya boş bugün. Diğer çalışanlar cuma akşamından hafta sonu tatiline girdiler. Ancak beyin takımı iş başında. Nehir, Pınar, Hakan ve Tolga dörtlü bir değerlendirme toplantısı yapıyor. Yeni iş tekliflerinden şirketin çizgisine uygun düşmeyenleri eleyerek diğerlerini mercek altına alıyorlar. İçlerinden 2 tanesi kafalarına yatıyor. Pazartesi günü başlayacak haftayla beraber yeni anlaşmalara imza atabilecekler. Akşam üzeri biraz erken çıkmaya hazırlanırken cep telefonu çalıyor Nehir'in. Arayan Arda. Merhaba diyor kırık bir sesle. Kutlamak için hafta sonunu bekledim. Gerçekten de büyük bir başarıya imza attınız. Teşekkür ederim Arda. Sağ ol. Aldığın ödül için senin adına sevindim ama kendimi çok kötü hissettiğimi de söylemeliyim. Şimdi sen iyice geri plana atarsın beni. Öyle şey olur mu hiç? İş yoğunluğunun daha da arttığı doğru ama bu iş dışındaki hiçbir şeye zaman ayıramayacağım anlamına gelmiyor. Sahi mi? Yani şimdi ben kutlamak için bir yerlerde oturup bir şeyler içmeyi teklif etsem reddetmeyeceksin. Çok isterdim Arda. İnan ki çok yorgunum Arda şu anda. Eve gidip dinlenmekten başka hiçbir şey düşünemiyorum. Biliyordum zaten derken daha da kırılıyor Arda'nın sesi. Oysa seninle dertleşmeye öylesine ihtiyacım vardı ki. Boynunu büktü gene kömür gözlü çocuk. Küskün, hırçın, kırılmış halini görmese de gözünde canlandırabiliyor Nehir. Benden başka dertleşecek kimsen yok mu senin derken daha yumuşak çıkıyor sesi. Yok, çevremde dost yüzlerle sarılı ama karşılaştığım olumsuzluklara çözüm bulacak tek kişi yok içlerinde. Arda'nın çözümsüzlüklerinin tek sorumlusu kendisiymiş, onu reddetmekle Deniz'in istediklerine de geri çeviriyormuş gibi suçluluk hissini çağrıştıran garip bir eziklik duyuyor Nehir içinde. Tamam diyor, buluşalım ama baştan söyleyeyim yarım saatten fazla kalamam. 55. Bölüm Varlığımızın özü beyin değil, kalp. Beni kırmayıp geldiğin için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Nehir. Karşı koyacak fırsat bırakmadın ki. İyi de oldu ama değil mi? Bu saatte eve gidip ne yapacaktın? Beğendin mi parfeyi? Camın dışında aceleci adımlarla bir yerlere yetişmeye çabalayan, akşam kalabalığına diktiği bakışlarını önündeki tabağa çeviriyor Nehir. Güzelmiş diyor. Ardından da lafı dolandırmadan konuya giriveriyor. Anlat bakalım neymiş derdin? derin bir soluk alarak konuşmaya başlıyor Arda. Zordayım Nehir diyor. Garip bir ruh hali içindeyim. İnanır mısın, kendimi tanımakta güçlük çekiyorum. Öylesine değiştim ki dış görünümüm, aynadaki yansımam aynı ama ben eski ben değilim. Geçirdiğin ameliyatın doğal izleri bunlar. O kadar basite indirgeme. Varlığımızın özünün beyin değil, kalp olduğuna inanıyorum ben. Ve şu anda bir başkasının kalbini taşıyorum. Değişimimin tek açıklaması bu. Bana göre basit bir pompadan ibaret değil kalp. Ama duygusal çalkantılarımızın hepsinin sorumlusu da o değil şüphesiz. İçinde bulunduğum durumu sağlam nedenlere dayanmayan ruhsal saplantılar olarak algılama lütfen. Ölümü iliklerime kadar hissettim ben Nehir. Kafanda canlandırabiliyor musun? Tehlike ortadan kalkınca bile düzelmiyor işler. Sudan çıkmış balığa dönüyor insan. Bir gecede sağlam bir bedene kavuşu vermek de kaldırılması güç bir yük. Aklın, duyguların ve ruhun baş döndürücü bir hızla gerçekleşen değişimlere ayak uydurmakta zorlanıyor. İşin başında yoğun bir suçluluk duygusuyla boğuştuğumu da söylemeliyim. Kendi kurtuluşum için dua ederken bir başkasının ölmesi gerekiyordu çünkü. Bana kalbini verecek kişinin ölümünün benim doğamla hiçbir ilgisi olmadığını bilsem de ellerimi açıp Tanrı'ya yakarırken utanç duyuyordum. Yaşadıklarımın, hissettiğim garipliklerin ameliyat sonrası depresyonu denilen bir durum olduğunu söylüyorlar. İnanıyorum, bu kadar ağırlığın altında bunalıma girmemek mucize. Şöyle bir düşün, bedenindeki en önemli organın, kalbinin yavaş yavaş ölümüne tanık oluyorsun. Ardından da kaybediyorsun onu. Aynı anda yeni ve sağlam bir organ takılıyor göğüs boşluğuna ve ona uyum sağlamaya çalışıyorsun. Yanı sıra yeni kalbinin sana verilmiş değerli bir emanet olduğunun da bilincindesin. Onu korumak, kollamak, diğer organlarından da iyi bakmak zorundasın. Bu arada emanet bir kalple nereye kadar gidebileceğinin garantisi olmadığını da biliyorsun. Çok büyük değişimler, bir bedenin yaşayabileceği en büyük depremler bunlar. Ameliyat birkaç saat içinde olup bitiyor. Ya etkileri? Ürkütücü bir kabustan uyandığında kısa bir süre etkisi altında kalırsın. Ama kabus benimki gibi yıllarca sürmüşse etkisinden de uzun sürmesi kaçınılmaz. Yanlış anlamını istemem. Yaşama yeniden merhaba demek mutlulukların en güzeli. Benimki yerin 7 kat altından gökyüzünün derinliklerine doğru yükselirken yaşanan bocalama yalnızca ve bunların hepsini aşacağıma inanıyorum. Arda'nın her zaman neşeli görünmeye şartlandırılmış yüzü gülmüyor bugün. O yüzün ardına ustaca sakladığı gizler ortaya döküldükçe şaşkınlıktan üzüntüye, yardım edememenin çaresizliğinden ne yapabilirim arayışına karmaşık bir gelgit yaşıyor Nehir'de. Psikolojik yardım almayı düşündün mü? Bir psikiyatra ya da psikoloğa gitsen her yanım doktor diye gülüyor Arda. Yenisini aramıyorum. Ameliyat sonrasında beni iyileştirmeye çalışan ekibin içinde psikiyatr da vardı. Her kontrol muayenesine gittiğimde hastanenin psikiyatrıyla da merhabalaşıyoruz. Ama şuna inanıyorum ki beni en iyi tanıyan gene benim. Şu aralar biraz zorluk çekiyorum o konuda. Yabancılıyorum kendime. O yüzden de senden yardım istiyorum ya. Kalbim delicesine çarparken, benliğimin merkezinde benden bağımsız kıpırtılar hissettiğimde sana sığınıyorum. Birdi gönüllü doktorlarıma. Eğilip o ana kadar Nehir'in dikkatini çekmeyen siyah deri çantasının içinden bir şeyler çıkararak masanın üzerine seriyor. İngilizce ve Türkçe kitaplar, dosyalar, bilgisayar çıktıları, gazete ve dergilerden kesilmiş yazılar. Şaşkınlıktan donup kalıyor Nehir. İnanamıyorum sana diyor Arda'ya. Master'ını organ nakli konusunda mı yapıyorsun yoksa? Öylesine çok okudum. Öylesine çok araştırma yaptım ki tıp eğitimi almış olsam bu konuda uzmanlaşmayı isterdim. Fazla da büyütme gözünde. Bunların hepsi ameliyat sonrasına ait değil. Kalp nakline gerek duyulduğunu söyledikleri gün başladım araştırmaya. Elime ne geçtiyse okudum. Burada gördüklerin, oluşturduğum arşivin küçük bir kısmı yalnızca. Bilimsel kitaplar, ameliyat öncesi ve sonrası hakkında ayrıntılı bilgileri içeren zengin bir belgelik. Yanı sıra başkalarının organlarıyla yaşayan insanların ilginç öyküleri. Anlattıklarına yoğunlaşmış, bakışlarındaki ciddi ifadeyle bugün en az 10 yaş olgunlaşmış görünüyor Arda. Nehir'in görmeye alışık olduğu çocuksu halinden eser yok. Çok şey borçluyum doktorlarıma diyor. Azrail'in elinden çekip aldılar beni. Ne var ki hepsinin tek amacı bedenimi sağ ve sağlıklı tutmak. Ruhsal dünyam onlar için ikinci planda kalıyor. Hiçbirini suçlamıyorum. Görevlerini yapıyorlar. İşleri bu. Ancak şu gördüğüm gönüllü doktorların dediğim kitap ve kağıt yığını da var ya, onlarda bulduğum yakınlık bambaşka. Kalp yalnızca bir pompadır diye kestirip atmıyorlar. Hissettiklerimin yanılsama, düşüncelerimin saçma, davranışlarımın hatalı olduğunu söylemiyorlar bana. Tam tersine hoşgörüyle yaklaşıp, benim yaşadıklarıma benzer örnekleri önüme sererek içimi ferahlatıyorlar. Şu kitapta kalp akciğer nakli yapılmış Amerikalı dansçı bir kadının öyküsü var. Organlarını aldığı kişinin ruhunu taşıdığına inanıyor. Onun kadar uç noktaları zorlamıyorum ben. Ama kalbe kasılıp gevşemekten başka bir işe yaramayan, sıradan bir kas yumağı gözüyle bakılmasına da karşıyım. Konuşmasını sürdürürken, bir yandan da masanın üzerine yaydığı kitapları, dosyaları, gazete parçalarını topluyor Arda. Senin için getirdim bunları diyor. Birkaç gün sende kalabilirler. Hepsini okumaya fırsatın olmayabilir. Altını çizdiğim yerlere göz gezdirsen yeter. Üzerinde konuşuruz sonra. Vedalaşıp ayrılıyorlar. Gelirken Arda'nın taşıdığı siyah çanta, Nehir'in arabasının ön koltuğuna kurulmuş, eve götürülüp açılmayı ve sıcacık bir ilgiyle ağırlanmayı bekliyorlar. Eve girip, alelacele bir şeyler atıştırdıktan sonra salona geçiyor Nehir. Arda'nın çantasından çıkardığı kitap ve belgeleri masanın üzerine yayıyor. Hangisinden başlasa acaba? İlk gözüne çarpan, analitik psikolojinin kurucusu, İsviçreli düşünür ve psikiyatr Carl Gustav Jung, Anılar, Düşler, Düşünceler adlı kitabı. Kitapla organ nakli arasında ilgi kuramıyor Nehir. Kapağı aralığında Jung'a ait Arda'nın el yazısıyla yazıldığı sözlerle bezeli bir sayfa çıkıyor karşısına. Dışarıya bakan rüyadadır, içine bakan uyanışta. Tümüyle emin olduğum hiçbir şey yok. Tümüyle inandığım bir şey de yok gerçekten. Tek bildiğim doğduğum ve var olduğumdur. Yaşamım bilinç dışının kendi gerçekleştirdiği öykülerden biridir. Arda'nın psikolojiyle, psikanalizle, analitik psikolojiyle ilgilenmesi şaşırtıyor Nehir'i. Özellikle ilk sözünün üzerinde takılıp kalıyor. Dışarıya bakan rüyada, içine bakan uyanışta. Arda da içine bakarak mı uyanmaya çalışıyor acaba? Kitabı kenara bırakıp belli bir sıraya göre dizilmiş dosya yığınına çekiyor önüne. En üstteki sarı dosyanın üzerinde varlığımızın özü beyinde değil kalptir. Doktor Paul Pearsall yazıyor. Bu sözü tanıyor Nehir. Bugün konuşmaya başlarken varlığımızın özünün beyin değil kalp olduğuna inanıyorum ben dememiş miydi Arda? Dosya, Amerikalı ünlü bir nöropsikolog Dr. Paul Pearsall'ın çalışmalarına ve öngörülerine ayrılmış. Hücresel bellek diye bir kavramdan söz ediyor Pearsall. Bu kavram, organ nakli sonrasında vericiye ait alışkanlıkların doku ya da organın takıldığı kişiye, yani alıcıya geçebileceğini ifade ediyor. Bazı insanların bu deneyimi yaşarken, diğerlerinin yaşamamasını da şöyle açıklıyor Pearsall. Organ nakli yapılan hastaların hepsi bedenlerinin içindeki yeni hücrelerin verdiği işaretleri fark edemez. Ancak tam anlamıyla bedenini tanıyan, bedeninin bilincinde olan insanlar bu değişimi daha çok hissediyorlar. Sanatçı, ressam, şair gibi yaratıcı insanlar bir başka deyişle iç gözlem yapabilen çok dikkatli kişiler. Organ nakillerinden sonra görülen alışkanlıkların değişimi konusunda çok çarpıcı örneklerle karşılaşıyor Nehir. Ameliyattan önce sudan aşırı derecede korkan bir kadının kalp naklinin ardından iyileşir iyileşmez yüzmeye gitmesi, yelkenliyle dolaşmak istemesi, kalbin gerçek sahibi olan vericinin tam bir deniz tutkunu oluşu ve deniz kazasında ölmesi. Amerikalı dansçı kadının ameliyattan sonra eskiden ağzına koymadığı yeşil biberi olan düşkünlüğü, fast food yemekten hoşlanmazken hamburger ve kızarmış tavuğa duyduğu ilgi. Yalnız yemek alışkanlığındaki değişiklikler olsa önemsemeyecek Nehir. Kendisi de narkozun etkisiyle bu değişiklikleri az çok yaşadı. Ancak dosyaların birinde okuduğu büftekten hoşlanan bir kadının vejeteryan oluşu kadar köklü bir dönüşüm olmadı yaşantısında. Arda'nın altını çizdiği satırları daha da dikkatli okuyor Nehir. Kalp, düşündüğümüzden de akıllı bir organ ve kendine ait bir sinir sistemine sahip. Nörokardiyoloji adlı kitabın yazarı Dr. Andrew Armour, kalbin küçük beyni diyor buna. Georgetown Üniversitesi'nden nöroloji uzmanı Candy Pert de zekanın yalnız beyinde değil, vücuda dağıtılmış tüm hücrelerde yer aldığı söyleniyor. Duygular ve düşünceler yalnızca insanın kafasının içinde değildir diyor. Her hücrenin reseptörü ve kendine özgü bir zekası vardır. Reseptör, almaç. Bu deneyimler, organ nakli ameliyatı geçiren hastaların alması gereken güçlü ilaçların etkisiyle oluşabilir mi? Bu sorunun yanıtına da Dr. Paul Purcell'ın ağzından geniş yer verilmiş Arda'nın belgelerinde. Bu insanlara yüklenen doku reddini önleyici ilaçların çok güçlü psikolojik etkileri olabiliyor. İyi de neden bu öyküler hep aynı biçimde oluşuyor? Neden organ nakli yapılan kişi hiç tanımadığı bir vericinin belleğinden izler taşıyor? Belki bu ilaçlar LSD ya da benzeri maddeler gibi sanrılara yol açıyor ve algılamayı genişletiyorlar. Bu da hepimizin sahip olduğu hücresel belleğe giriş eşiğini alçaltmaz mı? Okudukça kafası karışıyor Nehir'in. Bu karmaşa yumağının içinde daha fazla debeleneceğine konunun uzmanı bir dostla konuşmaya karar veriyor. Mehmet Turhan, Ali Enişte'nin teyzesinin oğlu ve başarılı bir cerrah. Amerika'da 3 yıl organ nakli üzerince çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. Bu konuda yetkin bir ağız. Aklına takılan her şeyi onunla paylaşabilir Nehir. Ne var ki Mehmet Turhan ağzından çıkan ilk cümleyle hayal kırıklığına uğratıyor Nehir'i. Geç bunları kızım. Şairler, yazarlar, sanatçılar duygularımızın ve ruhumuzun odağı olarak kalbi gösterirler. Düşünce olarak hoş ama tıbben yanlış. Kalbin diğer organlarından hiçbir farkı yok. Düşünceleri, duyguları yönlendiren yaşamsal organ beyindir. Yılmıyor Nehir. Saatlerdir okuduğu metinlerden en çok etkilendiklerini sayıp döküyor. Mehmet abi, size saygım sonsuz. Mesleki bilgilerinize de ama okuduklarım arasında dünyaca ünlü doktorların iddiaları var. Örneğin hücresel bellek diye bir kavram var ki bu cehaletimle ben bile etkilendim. Konuyu hücreye indirgersek böbrek ve karaciğer naklinde aynı kişilik değişimlerinin olması gerekmez mi? Kalp naklindekiler kadar olmasa da diğerlerinde de değişim görülebiliyormuş. Karşısında yıllarını bu işe vermiş uzman bir doktor varken bilmiş bilmiş konuşmaktan duyduğu utançla susuyor. Kusura bakmayın Mehmet abi, gecenin bu saatinde rahatsız ettim sizi derken hiç ummadığı bir ışık yanıyor karşı tarafta. Bir şey anlatacağım sana ama hemen heveslenme diye gülüyor Mehmet. Amerika'da çalıştığım yer Pittsburgh'taki dünyaca ünlü organ nakli hastanesiydi. Karaciğer nakli üzerine yoğunlaşmıştım ben. Önceleri orada da organ bağışının azlığı yüzünden sıkıntı çekiliyormuş. Yapısal yönden insana en yakın hayvan maymun ya, babuğun cinsi bir maymundan alınan karaciğerlerle nakil yapılmaya başlanmış, iyi sonuçlar da alınmış üstelik. Ancak bir süre sonra bu eylemden vazgeçmek zorunda kalmışlar. Neden mi? Sıkı dur. Karaciğer nakli yapılan kişiler babunlaşmaya başlamışlar da ondan. Bunları anlatırken kahkahalarla gülüyor Mehmet. Nehir ise konuşmanın başından beri ilk kez dişe dokunur bir şey yakalamanın sevinciyle atılıyor. Maymundan alınan organın insanı babunlaştırdığı kabul ediliyor da insandan alınanların değişmesine neden olabileceği neden kabul edilmiyor? Ama bu ölçü olamaz diyor Mehmet. Ne kadar benzer yapıda olurlarsa olsun insan ve maymun bedenleri arasında işlevsel farklılıklar vardır. İnsandan insana nakille bu farklılıklar en aza indirgenmiştir. Senin anlattığın türdeki uyumsuzluklar da geçici bir süre için söz konusudur zaten. İlaçla baskılama ve psikolojik tedaviyle sorun filan kalmaz ortada. Teşekkür ederim Mehmet abi. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz ama bir noktayı vurgulamadan geçemeyeceğim. Bilimde kesinlik yoktur dersiniz ya hep. Bu konuda biraz esnek olmakta yarar yok mu? Tıbbın organ nakli konusunda daha alacağı çok yol varmış gibi geliyor bana. Her şey yeni başlıyor hatta. Bak onda haklısın. Bugün inandığımız gerçekler yarın kökünden değişebilir. Bir noktayı daha kabul etmek zorundaydım. Biz doktorlar, organ nakli ameliyatından çıktıktan sonra sayfayı kapattığımızı düşünüyoruz. Nakil sonrasında yaşananlarla ilgilenmeyi de ister istemez alternatif tıp ya da metafizikçilere bırakıyoruz. Tıbbın bakir kaldığı gelişmelere açık ve önem verilmesi gereken bir alan yani. Nehir, bakıyorum yumuşata yumuşata istediğin kıvama getirdin beni. Neden işletmeci oldun sen? Doktor olsaydın ya. Pazar gününü de evde masanın üzerini kaplayan kağıt, kitap, dosya yığınının arasında geçiriyor Nehir. İyiden iyiye dağılmış kafasını toparlayıp birkaç önemli sonuç çıkarıyor kendince. Öncelikle hücresel bellek kavramına inanıyor. Birisinden organ ya da doku nakliyle alınan hücreler önceki bedendeki kromozom ve genleriyle geliyorlar. Ve o genler nakledilen organda kalmayıp dolaşım yoluyla tüm bedene yayılıyor. Tıbbi bir açıklama değil belki ama Nehir'in kafasına yatan bu. Gene de tek taraflı düşünmekten yana değil. Geçirilen ameliyatın, narkozun, verilen ağır ilaçların etkisiyle yaşanabilecek yanılgıları da göz ardı etmemeye çalışıyor. Dün akşamdan beri masanın başına tünedi. Bu sonuçlara varabilmek için tıp camiasından birileri görse güler haline. Organ naklidir, kişilik değişimidir, uyumdur, uyumsuzluktur. Sana mı kaldı boyundan büyük işlere kalkışmak? Evet, ona kaldı. Verici deniz, alıcı arda olunca. Elini kolunu bağlayıp bir köşeye çekilemez. Sorunun tam göbeğinde oturuyorken tarafsız kalamaz. Boyundan büyükse o işler, işte böyle eliyle koluyla uzanmaya çabalar Nehir'de.